Ayrım 36.
Erkeğin ayrıcalığı özellikle boşanma yasasında çok açık ortaya çıkıyor. Code Civil'e göre Fransa'da erkeğe karısı zina suçu işler işlemez boşanma başvurusu için izin veriliyordu. Buna karşılık 230. maddeye göre kadın böyle bir başvuruyu yalnızca eğer kocası metresini ortak eve sokarsa yapabiliyordu. Bu madde 27 Temmuz 1884 tarihli boşanma yasasıyla düştü. Ama Fransız ceza yasasında bu farklılık kaldı ki bu Fransız yasa koyucu için çok karakteristiktir. Kadın zina yaptığında 3 aydan 2 yıla dek hapisle cezalandırılır. Erkek ise yalnızca Code Civil'in eski 230. maddesine göre metresini evli çiftin evinde tutarsa ve karısı bundan şikayetçi olursa cezalandırılır. Ama suçlu bulunursa yalnızca 100 ile 2000 frank arasında bir para cezası alır. Code Penal'in 337. ve 339. maddeleri. Fransız parlamentosunda kadınlar da bulunsa böyle bir hukuksal eşitsizlik olanaksız olurdu. Benzer bir yasa Belçika'da da vardır. Kadının zinası için ceza Fransa'daki ile aynıdır. Koca ise yalnızca zina evli çiftin evinde yapılmışsa cezalandırılabilir. O zaman erkek için bir aydan bir yıla dek hapis cezası gündeme gelir. Belçika Fransa'dan biraz daha adil ama orada da erkekle kadın için iki ayrı hukuk mevcut. Benzer hükümler Fransız hukukunun etkisi altındaki İspanya ve Portekiz'de de geçerlidir. 1865 tarihli İtalyan Genel Yasası Medeni Kanun, kadına boşanmayı eğer kocası metresini evde ya da kadın için özellikle ağır bir hakaret sayılması gereken bir yerde tutuyorsa mümkün kılıyor. 1907 yılında Code Civil'in evlilikle ilgili bir dizi maddesini değiştiren 21 Haziran tarihli yasayla birlikte nihayet iki meclis tarafından da kadını bağımsız olarak kazandığı ya da miras ve armağan yoluyla edindiği şeylerin tek sahibi yapan 13 Temmuz tarihli yasa kabul edildi. Erkek kadının özel mülkü üzerinde kullanım hakkını yitirdi. Bu Fransız yasamasında ilk gediktir ve Fransız kadını şimdi İngiliz kadının 1870 yasasıyla geldiği aşamadadır. 10 Aralık 1907'de kabul edilen ve 1 Ocak 1912'de yürürlüğe giren İsviçre'nin yeni medeni kanunu yalnızca Code Civil ile karşılaştırıldığında değil, Alman medeni kanunu ile karşılaştırıldığında da çok ileridedir. Cenevre'de, Volta ve İtalyan İsviçre'sinde olduğu gibi kısmen Code Civil'e ya da Bern ve Luzern'de olduğu gibi Avusturya hukukuna da Schweiz, Uri, Unverwalden vesairede olduğu gibi eski taammül yasalarına bağlı sayılan tek tek kantonların farklı yasaları yerine İsviçre şimdi birleşik bir yasaya sahip oluyor. Kadının ve çocukların özgürlüğü garantiye alınmıştır. Yeni yasa kadına yalnızca yardımcı ya da ev kadını olarak çalışmış olsa da evlilik gelirinden bir pay, üçte biri tanıyor. Miras hukukunda da kadın Alman hukukuna göre daha iyi durumdadır. Böylece kadın mirasın yarısının dışında diğer yarısından erkeğin ebeveynlerinin yanı sıra ömür boyu yararlanma hakkını elde eder. Karısının ve çocuğunun bakımını ihmal eden kocaların alacaklı olduğu kişiler yargıç tarafından kadına ödeme yapmaya çağrılabilirler. Boşanmış kocanın zina yaptığı kişiyle evlenme yasağı evlilik engelleri arasına alınmamıştır. Code Civil'in ilgili 298. maddesi Fransa'da da 1904 yılında düştü. Evlilik mülk hukuku esas olarak aynen Alman Medeni Kanunu'ndaki gibi düzenlenmiştir. İlk planda gerek evlilikten önce gerekse evlilik sırasında yapılabilecek olan evlilik sözleşmesi belirleyicidir. Anneleri evlilik vaadiyle kandırılmış evlilik dışı çocukların Alman hukukunda olduğu gibi yalnızca nafaka değil, baba adını kullanma talebinde bulunma hakkı da vardır ve böylece evlilikten olan çocukların haklarına kavuşmuş olurlar. İsveç 11 Aralık 1874 tarihli yasayla evli kadına kişisel çalışmayla kazandıkları üzerinde özgürce kullanım hakkını garanti ediyordu. Danimarka aynı ilkeyi 1880'de geçerli yasa düzeyine yükseltti. Danimarka yasalarına göre kadının serveti erkeğin borçları içinde kullanılamaz. 1888 tarihli Norveç yasası ve 1889 tarihli Finlandiya yasası aynı içeriktedir. Evli kadın aynı evli olmayan kadın gibi mallarını kullanmaya ehliyetlidir. Yalnızca yasada değinilen bazı istisnalar öngörülmüştür. Norveç yasasında bu, kadının evlilikle özgürlüğünü yitirdiği şeklinde ifade edilir. Kadının özel mülkünün artırılması için bu evrensel hareket, hemen hemen tüm ülkelerde olduğu gibi İskandinav ülkelerinde de aynen İngiltere'de başladığı noktada, evli kadının çalışma geliri noktasında başladı. Egemen sınıflar kendi tabakalarından erkeğin varlıklı kadın üzerindekinden çok küçük adamın çalışan kadın üzerindeki patriarkal pozisyonunu seve seve feda ettiler. 27 Mayıs 1908 tarihli yasada Danimarka yasaması bir adım daha atıyor. Koca ya da baba nafaka yükümlülüğünden kaçtığında nafakanın miktarı idari makamlar tarafından saptandıktan sonra karısı ya da çocukları nafakanın kendilerine kamusal araçlarla avans verilmesini talep edebilirler. Çocukların eğitim hakkı ve onların eğitimi üzerine kararlar alma hakkı çoğu ülkelerde var olan yasamaya göre babaya aittir. Bazen anneye tali bir katılım hakkı tanınır. Anaerkil dönemle tam bir karşıtlık içindeki çocuklar üzerinde tüm hak ve erki babaya veren eski Roma ilkesi her yerde yasamanın temel fikrini oluşturur. Rusya'da evli kadın yalnızca kendi serveti üzerinde kullanım hakkına sahiptir. Mesleki faaliyeti ile ilgili olarak tümüyle kocasına bağımlı kalır. Onun izni olmaksızın her türlü ikamet değişiminde zorunlu olan pasaport kadına verilmez. Bir iş üstlenmek ya da herhangi bir mesleki faaliyette bulunmak için de kocasının onayına muhtaçtır. Boşanma yürürlükteki yasayla öylesine zorlaştırılmıştır ki yalnızca çok ender durumlarda gerçekleştirilebilmektedir. Eski köylü komünlerinde kadının konumu çok daha bağımsızdı. Bunu hala mevcut olan komünist kurumlara veya bunların anısına borçluydular. Kadın mülkünün yöneticisiydi. Zaten komünizm kadınlar için en elverişli toplumsal durumdur. Bunu bize analık hukuku çağına ilişkin anlatımlar gösterdi. Birleşik Devletler'de kadınlar medeni kanun açısından tam eşitliği mücadele ederek kazandılar. İngiliz ya da benzeri fuhuş yasalarının yürürlüğe konmasını da engellediler. 2. Siyasal eşitlik için mücadele. Kadınların erkekler karşısındaki açık hukuki eşitsizliği ileri kadınlar arasında eşitlik için yasama yoluyla etkili olma amacıyla siyasal haklar talebini öne çıkardı. İşçi sınıfını da ajitasyonunu siyasal iktidarın ele geçirilmesine yönelten aynı düşüncedir. İşçi sınıfı için doğru olan kadınlar için yanlış olamaz. Ezilen, haktan yoksun, çoğu kez ihmal edilmiş olarak karşı koymak ve kendilerine bağımsız bir konum sağlamak için iyi saydıkları her araca sarılmak kadınların yalnızca hakları değil görevleridir de. Tabii ki bu çabaya karşı yine gerici uğursuz çığlıklar yükseliyor. Hangi hakla olduğuna bir bakalım. Düşünsel yetenekleri yüksek kadınlar çeşitli çağlarda ve çeşitli halklar arasında hükümdar olarak iktidarı ellerinde tutmasalar da etkin bir siyasal rol oynamayı bildiler. Papalık sarayı bile bunun dışında kalmadı. Doğrudan ve kendilerine verilmiş haklar yoluyla etkinlik kazanamazlarsa bunu düşünsel üstünlük, hatta hile ve entrika yoluyla kazanıyorlardı. Etkinlikleri özellikle Fransız sarayında yüzyıllar boyunca büyüktü. Ama İspanyol ve İtalyan saraylarında da az değildi. 17. yüzyılın sonlarında İspanya'da 5. Filip'in sarayında başmabeyinci, Braxiano düşesi ve Ursing prensesi Mary von Tremuil 13 yıl boyunca İspanya'nın ilk bakanlığını yaptı ve bu süre içinde İspanyol politikasını mükemmel yönetti. Kadınlar hükümdar metresleri olarak da kendilerine çoğunlukla muazzam bir siyasal etkinlik sağlamayı ustaca başardılar. Yalnızca eskiden beri bilinen isimleri anımsatalım. 14. Ludwig'in metresi Maintenon ve 15. Ludwig'in metresi Pompadour. 18. yüzyılda Montesquieu, Voltaire, D'Alembert, Holbeck, Helvétius, Lemaître, Rousseau gibi benzeri başka birçok erkek arasında gerçekleşen büyük düşünsel hareket kadınları da etkilemeden geçmedi. Aralarında birçoğu devletin ve feodal toplumun temellerinin tüm dayanağını kuşkulu sayan ve altını oyan bu büyük harekete modaya uymak için ya da entrika tutkularını doyurmak veya pek saygıdeğer olmayan başka motiflerle katılmış olsalar da birçoğu da büyük amaçlara duydukları canlı ilgi ve coşku nedeniyle katıldı. Temizleyici bir fırtına gibi Fransa'yı baştan başa dolaşan, eski olan her şeyi söküp atan ve tüm uygar dünyada en ileri düşüncelileri sevinç çığlıklarıyla coşturan büyük devrimin başlangıcından onlarca yıl önce kadınlar felsefik, doğa bilimsel, dini, sosyal, siyasal sorunların doyulmamış bir cüretkarlıkla tartışıldığı bilimsel ve siyasal kulüplere yığınlar halinde akın ediyor ve tartışmalara katılıyorlardı. Ve nihayet Temmuz 1789'da Bastil saldırısıyla büyük devrimin üvertürü başladığında harekete çok aktif müdahale eden, lehte ve aleyhte gözle görünür etkinlik kuranlar gerek yüksek tabakalardan gerekse halktan kadınlardı. Fırsat doğan her yerde gerek iyiliklere gerekse kötülüklere aşırılıkla katıldılar. Tarih yazıcıların çoğu devrimin büyük eylemlerinden çok egemen sınıfların halka karşı tarifsiz ahlaksızlığı, sömürüsü, aldatmacası, alçaklığı, hakaret ve ihaneti üzerinde yükselen korkunç öfkenin sonucu oldukları için verili koşullarda yalnızca doğal sayılabilecek olan devrimin aşırılıklarını kullanmıştır. Bu tek yanlı anlatımın etkisi altında Schiller, "O zaman kadınlar sırtlanlaşır ve korkuyla dalga geçerler" dizesini yazdı. Her şeye rağmen kadınlar o yıllarda o kadar çok kahramanlık, yüce gönüllülük ve hayranlık uyandırıcı özveri yeteneği örneği gösterdiler ki, büyük devrimde kadınlar üzerine tarafsız bir yazı yazmak onlara ışığı uzaklardan görünen bir anıt sütun inşa etmek anlamına gelir. Michelet'e göre bile kadınlar devrimin öncüsüydü. Borbonların yağmacı ve alçakça yönetimi altında Fransız halkının acı çektiği genel sefalet her zamanki gibi özellikle kadınları hedef alıyordu. Hemen hemen tüm dürüst kazanç yollarından yasayla dışlanmış olarak on binlercesi fuhuşa kurban düşüyordu. Bunun üstüne kadının ve yakınlarının sefaletini doruğa çıkaran 1789 yılındaki kıtlık eklendi. Bütün bunlar onu Ekim'de belediye binasına saldırıya ve saray rezidansı Versailles'e kitlesel yürüyüşe zorladı. Ama aralarından bazılarını da ulusal meclise erkekle kadın arasındaki eşitliğin yeniden sağlanması, kendilerine iş ve uğraşın serbest bırakılması ve yeteneklerine uygun işlerin sağlanması için dilekçeler vermeye yöneltti. Ve kadınlar haklarını kazanmak için güç sahibi olmaları gerektiğini, gücün ise yalnızca örgütlendiklerinde ve yığınsal olarak bir araya geldiklerinde elde edilebileceğini kavradıklarından tüm Fransa'da kadın derneklerini hayata geçirdiler. Bunlar kısmen şaşırtıcı yükseklikte üye sayılarına ulaştı ve kadınlar erkeklerin toplantılarına da katıldılar. Dahiyane Madame Roland, devrimin devlet adamları Girondistler arasında yönlendirici siyasal bir rol oynamayı yeğlerken, iyi konuşan ateşli Olympe de Gioques, halk kadınlarının liderliğini ele aldı ve karakterinin ona sağladığı tüm coşkusuyla onları savundu. 1793'te konvent insan haklarını ilan ettiğinde bunların yalnızca erkek hakları olduğunu hemen anladı. Olympe de Gioques, Rose Lacombe ve başkalarıyla birlikte onun karşısında 17 maddelik kadın haklarını çıkardı. Bunu 1793'te bugün de hala geçerliliği olan uzun açıklamalara dayandırarak Paris Komünü'ne sundu. İçinde zamana uygun düşen şu cümle geçiyordu: kadının idam sehpasına çıkma hakkı varsa kürsüye çıkma hakkı da olmalıdır. Olympe de Gioques'ın talepleri yerine getirilmedi. Buna karşılık kadının gerektiğinde idam sehpasına çıkmak zorunda kalmasına atıfı kanlı bir onay buldu. Bir yanda kadın haklarını savunması, öte yanda konventin zorbalıklarına karşı mücadelesi nedeniyle konvente idam sehpası için yeterli olgunlukta göründü. Ve aynı yılın 3 Kasım'ında başı düştü. 5 gün sonra Madame Roland'ın da başı gitti. İkisi de kahramanlar gibi öldüler. Ölümlerinden kısa bir süre önce 30 Ekim 1793'te konvent kadın düşmanı zihniyetini tüm kadın derneklerini kapatarak göstermişti. Ve daha sonra kadınlar kendilerine karşı yapılan haksızlığa karşı protestoyu sürdürünce, konventi ve resmi toplantıları ziyaret etmelerini yasaklayacak ve onlara asi muamelesi yapacak kadar ileri gitti. Konvent uygun adım yaklaşan monarşist Avrupa'ya karşı anavatanı tehlikede ilan ettiğinde ve herkesi silah altına çağırdığında Parisli kadınlar böylece eşitlik haklarını kanıtlayabileceklerini umarak 20 yıl sonra coşkulu Prusyalı kadınların gerçekleştirdiği şeyi yapmaya, elde silah anavatanı savunmaya talip oldular. Ama komündeki radikal Chaumetre onlara karşı çıktı ve kadınlara şöyle seslendi. Kadınlara cinsiyetlerini inkar etme ve erkek gibi olma izni ne zamandan beri verildi? Yuvasının bakımını, çocuklarının beşiğini terk edip açık alanlara gelmesi, kürsüden aşağı konuşmalar yapması, birliklerin arasına karışması, tek sözcükle doğanın yalnızca erkeğe verdiği görevleri yerine getirmesi ne zamandan beri adet oldu? Doğa erkeğe dedi ki, erkek ol, yarış, av, tarım, politika ve her türlü zahmet senin ayrıcalığındır. Kadına dedi ki, kadın ol, çocuklarının bakımı, ev işlerinin ayrıntısı, anneliğin tatlı huzursuzluğu, senin işin bunlardır. Akılsız kadınlar neden erkekleşmek istiyorsunuz? İnsanlar yeterince ayrışmadı mı? Daha ne istiyorsunuz? Doğa adına neyseniz öyle kalın ve böylesine fırtınalı bir yaşamın tehlikeleri için bizi kıskanmaktan uzak, şefkatli bakımınızla mutlu çocukların enfes görüntüsü üzerinde gözlerimizi dinlendirerek ailelerimizin kucağında fırtınalı yaşamı bize unutturmayla yetinin. Hiç kuşkusuz Radikal Chaumetre çoğu erkeğimizin düşüncelerine tercüman oluyordu. Biz de ülkenin savunmasını erkeklere, buna karşılık yurt ve ocak kaygısını kadınlara bırakmanın amaca uygun bir iş bölümü olduğuna inanıyoruz. Bunun dışında Chaumetre'in hitabet taşkınlığı yalnızca boş laftan ibarettir. Erkeğin tarımdaki zahmetine ilişkin söyledikleri doğru değildir. Çünkü eski zamanlardan bugüne dek tarımda kadının oynadığı rol kolay bir rol değildi. Av ve koşu yarışlarının zahmetleri ise zahmet değil, bilakis erkeklerin eğlencesidir. Politika ise yalnızca akıntıya karşı yüzenler için tehlike barındırır. Ayrıca zahmeti kadar da eğlencesi vardır. Bu konuşmada erkeğin egoizmi dile geliyor. Fransa'da ansiklopedistlerin ortaya çıkışının ve büyük devrimin yol açtığı çabaların aynısı Birleşik Devletler'de de 18. yüzyılın 70'li ve 80'li yıllarında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıklarında ve kendilerine demokratik bir anayasa hazırladıklarında ortaya çıkmıştı. Burada siyasal hak eşitliğini savunanlar ilk planda Mercy Otis Warren ve sonradan Birleşik Devletler'in ikinci başkanı olan kişinin karısı Madame Adam ve onlarla aynı görüşteki kadınlardı. Hiç olmazsa New Jersey eyaletinin kadınlara oy hakkı tanıması onların etkisiyle olmuştu. Fakat bu hak daha 1807 yılında tekrar kaldırıldı. Fransa'da daha devrim başlamadan önce 1787, burada kadınların oy hakkı için yazılmış mükemmel bir deneme kaleme alan ve cinslerin tam siyasal eşitliğini savunan sonraki Girondist, Condorcet'ti. 1759 doğumlu cesur Mary Wollstonecraft, komşu ülkedeki büyük olayların etkisiyle kanalın öte yanından sesini yükseltti. 1790'da Fransız devriminin en şiddetli muhalifi Burke'ye karşı insan hakları talebini savunduğu bir kitap yazdı. Fakat hemen sonra kendi cinsi içinde insan haklarını talep etmeye başladı. Bunu 1792'de yayınlanan Kadın Haklarının Bir Savunusu adlı kendi cinsini sert eleştirerek kadınlar için tam eşitlik talep ettiği ve cesaretle savunduğu kitabında dile getirdi. Ama doğal olarak en şiddetli karşı koyuşlar en ağır ve en haksız saldırılarla karşılaştı. Çağdaşları tarafından değeri anlaşılmamış ve alay edilen biri olarak ağır ruhsal çatışmalara yenik düştü. 1797. Fakat en tuhafı Fransa, İngiltere ve Birleşik Devletler'de kadınların siyasal eşitliğini elde etmek için ilk ciddi çabaların ortaya çıktığı dönemlerde, o zamanlar çok geri olan Almanya'da da, kadınların medeni haklarının iyileştirilmesi üzerine Berlin 1792 başlıklı bir kitapta kadınların hak eşitliğini önce anonim savunan bir Alman yazarın T.H.G.V. Hippel çıkmış olmasıdır. Bu Almanya'da erkeğin medeni haklarının iyileştirilmesi üzerine adlı bir kitabında aynı şekilde yerinde olacağı bir dönemdeydi. Bu kitapta cinslerin sosyal ve siyasal hak eşitliği için tüm sonuçları çıkaran ve çok becerikli ve zekice savunan bu adamın cesaretini daha da bir övülmeye değer kılar. O zamandan sonra uzunca bir süre kadınların erkeklerle siyasal hak eşitliği talebi durakladı. Ama bu talep yavaş yavaş tüm uygar ülkelerin ilerlemiş kadın hareketlerinde bir postulat oldu ve bir dizi devlette kısmen gerçekleştirildi. Fransa'da Saint-Simoncular ve Fourierist'ler cinslerin toplumsal eşitliğini savundular ve Fourierist Considérant 1848'de Fransız parlamentosunun anayasa komisyonunda kadınlara eşit siyasal hakların tanınmasını önerdi. 1851'de Pierre Leroux öneriyi mecliste yineledi fakat yine sonuçsuz kaldı. Bugün artık her şey farklı. Tüm gelişmeler, tüm koşullar o zamandan bu yana muazzam değişti ve kadının konumunu da farklılaştırdı. Kadınlar tüm varlıklarıyla toplumsal gelişme seyrine her zamankinden daha fazla bağlılar ve her zamankinden daha fazla da bağımsız müdahalede bulunuyorlar. Tüm uygar devletlerde yüz binlerce ve milyonlarca kadının erkeklerle beraber çeşitli mesleklerde nasıl çalıştıklarını ve var olma mücadelesini kendi güçlerine ve kendi bedenlerine dayanarak sürdürme zorunda olanların sayısının yıldan yıla nasıl arttığını görüyoruz. Yani sosyal ve siyasal koşullarımızın yapısı en az erkekler kadar kadınları da ilgilendiriyor. Örneğin nasıl bir iç ve dış politika yürütüleceği, bunun savaşları kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı, devletin her yıl yüz binlerce sağlıklı erkeği orduda tutup tutmayacağı ve on binlercesini yurt dışına sürüp sürmeyeceği, en gerekli yaşam ihtiyaçlarının vergi ve gümrüklerle pahalılanıp pahalılanmadığı ve bunun yaşama olanaklarının büyük çoğunluk için son derece kıt olduğu, bir zamanda aileyi kalabalık olduğu ölçüde daha ağır etkileyip etkileyemeyeceği gibi sorular kadını erkek kadar yakından ilgilendirir. Kadın yaşam standardından ve gelirinden dolaylı ve dolaysız vergiler de öder. Eğitim sistemi onun için son derece önemlidir. Çünkü eğitimin türü büyük ölçüde cinsinin konumunu belirliyor. Anne olarak bu konuyla ilgisi bir kat daha fazladır. Ayrıca yüzlerce tür meslekteki yüz binlerce ve milyonlarca kadın sosyal yasamamızın durumuna şahsen çok canlı ilgi duyarlar. İş saatinin uzunluğu, gece, pazar günleri ve çocuk çalışması, ücretlerin ödenmesi ve işten çıkarma süreleri, fabrika ve atölyelerde koruyucu önlemler, tek sözcükle işçinin korunması, devamla tüm sigorta yasaması, iş mahkemeleri vesaire gibi sorunlar onlar için de son derece önemlidir. Erkek işçilerin salt ya da çoğunlukla kadın işçilerin çalıştığı birçok sanayi dalındaki durum hakkında ya hiç bilgileri yoktur ya da eksiktir. Suçlusu oldukları uygunsuzlukları örtbas etmek işverenlerin çıkarınadır. Oysa zaten son derece yetersiz olan iş müfettişliği, salt kadınların çalıştığı, koruyucu önlemlerin tam da gerekli olduğu meslek dallarını kapsamaz. Büyük kentlerimizde dikişçilerin, terzilerin, şapkacıların vesaire üst üste yığıldığı iş yerlerini anımsatmak yeterlidir.